Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dostlar, Allah Teala'nın rahmeti, inayeti, mağfireti, bayram sonrası kulları ihsan ettiği bütün müjdeleri eksiksiz olarak, hiçbir nakısa olmaksızın kemaliyle en mükemmel ve mükemmel şekliyle sizlere ihsan olunsun. Allah Teala ümmeti Muhammed'e akıl, tefekkür, feraset ki bunlar imanın sağlam olmasıyla insanda kaim olan güzellikler ve sıhhatli bulunan, tamam olan güzelliklerdir. İmansız bir akıl, akılsızlıktan beter. İmansız bir kemal, nakıslıktan, hiç yokluktan daha beter bir şey olduğu aşikardır. Cenab-ı Hak bizlere imandan ve rızasından kaynaklanan akıl, feraset ve inşallah mürüvvet, güzel bir şekilde tefekkür ihsan eylesin kıymetli dostlar. Şimdi Hikem-i Atayye ile alakalı, Mesnevi Manevi ile alakalı bizim programlarımızı takip ediyorsunuz. Ramazan'da kıymetli dostlarımız, işte Mustafa kardeşimle beraber yaptığımız böyle güzel, aktif soru cevap şeklinde de hoş bir program oldu. Gerçekten bendeniz arkadaşımızın sorduğu sorulardan istifade ettim. Eminim ki sizler de Ramazan boyunca dinlerken istifade ettiniz. Şimdi inşallah 14.30, Cuma günü 14.30 olan bu canlı yayın veya işte bu kuşaktaki yayınımıza tekrar avdet etmiş oluyoruz. Sizler de yakinen takip ediyorsunuz. Bu arada hakikaten Moral FM izleyicilerinin, dinleyicilerinin belli ortamlarda, işte şehir dışına gittiğimizde, hatta ve hatta işte yurt dışı seyahatimiz oldu bir 2-3 günlüğüne. Cidde'ye, Mekke'ye gitmek nasip oldu. Orada da hakikaten mesela yoldan çevrenler Moral FM'i dinliyoruz, Moral'de konuşmanızı dinliyoruz. Hatta buradaki kadrolardan sayarak işte Yavuz Bahadır hocamızla, Mehmet Paks hocamızla beraber mi geldiniz diyenler. Bu gösteriyor ki sizlerin bir teveccühü var, bir muhabbeti var. Allah razı olsun. Allah Teala sizi, yani razı olduğu kişilere muhabbet etmekle inşallah nasiplendirsin. Bizi de o nasip çerçevesinde sizin muhabbetinize bir şekilde hedef eylesin. Cenab-ı Hak hiçbirimizin ayağını kaydırmasın. O kaydırmaz, kaymasına müsaade buyurmasın Cenab-ı Hak inşallah. Şimdi bendeniz bu dersi yaparken, yani Hikem-i Atayye'den bahsedeceğim ama bir, yani bir şeyleri bir konuşmak lazım. En azından şu ilk 10-15-20 dakika, yani Ramazan nasıl bir intiba uyandırdı, nasıl bir şekilde bizden gitti? Ramazan'ın genel sosyolojik, içtimai hayatımızdaki tesirleri nelerdir? İşte bir Filistin meselesi var, Gazze meselesi var. Gözünün içine baka baka artık yapacak bir hale gelmiş. Bu meseleleri nasıl tahlil etmek lazım? Affedersiniz. Onları da konuşalım. Fakat şimdi biraz bendeniz kendi can sıkıntımı veya üzüntümü sizlerle paylaşmak adına değil ama radyo dinleyicilerin kendine ait bir vefakarlığı vardır. Yani dertlerini, sıkıntılarını dinleme üzerinden böyle ekranın görsel ve hatta biraz da sahte sayılabilecek yönüyle değil de insanlarla hazır böyle yüzü yüzünüze bakmıyor gibi bir hisle bazen böyle konuşması insanın daha samimi duyguları paylaşmasına vesile oluyor gibi. Lise hayatında bendeniz hatırlarım, radyo bana çok iyi arkadaş oluyordu. Yani radyonun kendine ait bir samimiyeti vardır. Bendeniz sadece samimiyetle bazı şeyleri sizle paylaşmak ve bu acıda acaba aynı şeyleri hissediyor muyuz? Belki de biz anormaliz. Belki de normal olmayan biziz. Ama genelde bunu konuşup en azından bu kadar topluma mal olmuş olacak şekilde iş yapan, iş yapmaya gayret eden bir kardeşiniz olarak, yani şu anda fakirin bunu bir paylaşma mecburiyeti de var sanki. En azından toplumunda bir şekilde beni ikaz etme hakkı var. Şimdi kıymetli dostlar, bendeniz bu Ramazan'da ne gördüm? Bendeniz bu Ramazan'da belki militarize bir ruhum var. Belki fazla böyle agresif bir tarzım var. Belki asabiyetim var. Bir kere insanların rahatını terk etmemek adına belli şeyleri belli zamanlarda yapmak alışkanlığımız, Müslümanların derdiyle dertlenmek mevzumuzu da aynı karşımıza çıkmış oluyor. Şöyle özetleyeceğim, biraz karışık başladım ama. Yani öyle telaşlar, mesela Ramazan'da yemek telaşı olmasın da Kur'an'la ve ümmetle meşgul olunsun diye hususi gündüz bile boşaltılmış. Fakat sanki hiç böyle olmamış. Sanki bu böyle söylenmemiş, şöyle söylenmiş. Şimdi öyle bir yemek yapın ki, yani Ramazan'da öyle bir yemek yapın, öyle bir yemeği düşünün ki sabahtan başlayın anasını sattığını düşünmeye. Yani böyle 15 dakika 20 dakika evvel falan değil. Böyle sabah gözünü açtığın andan itibaren salatasını, çorbasını, menüsünü, işte yeteceğini, yetmeyeceğini, parasını, pidesini. Bir böyle 7-8 saat düşünebileceğin bir zaman dilimi ayır. Sanki böyle bir vahiy varmış gibi böyle bir hava. Bunu ben Ramazan'da atamadığımızı gördüm bir kere. Bunu çok iyi net olarak. Yani kendim yapmıyorum, ben kalkıyorum, ne olsun hanım, ne olsa yeriz. Ya ne varsa Allah bugün de bir şey yapmayalım ya diyecek bir adam mıyım diye onu konuşmuyorum. Fakat şimdi şu gerçeği tespit edelim. Ya açıyoruz şu Ramazan programını, sanki bu adamlar uzaydan geliyorlar ya. Uzaydan geliyorlar, iniyorlar. Oruç şunu bozar, bunu bozar, bunu bozma, tırnağı çekme, yutma, kıtma, atma, hıtma, bitti. Tekabbel Allah'a. Ya ne zaman şu alimlerimiz, şu hocalarımız, şu abilerimiz, şu cemiyetin gerçekten psikolojik sorun haline gelen, gerçekten sıkıntı olan mevzularını konuşacak ya. Yani yemek programı televizyonlar da zaten bu huyumuzu biliyor. Daha saat 10'da başlıyor yemek tarifleri. Böyle saat 8.30'a kadar artık çıldırısıya hale geliyor. Menü içinden ne seçeyim? Yani Allah Kur'an'la ümmetle meşgul olmak için yemeği bile çıkar demiş aradan. Sanki böyle dememiş. 8 saat yemeği düşüneceksin ya. Adeta yemeğe rabıta yapıyorlar ya. Tefekkür yapıyorlar. Yani böyle adam gözünü kısıyor, gözlerini kapatıyor, kalbine doğru eğiliyor, patlıcan musakkayı düşünüyor falan yani. Sonra öteki taraftan da kalkıyor diyor ki adamın diyor bilmem ne rabıta yapması şirktir. Ulan adam akşam yapacağı salatanın zeytinyağını hesap etmekle meşgul yarım saat. Yani bu şirk değil mi? Yani bunu konuşsana. Yani böyle bir tuhaf durum var. Bendeniz Ramazan'da bunu fark ettim. Şimdi biliyorum, bunu konuşuyorum, ne olacak? Ramazan'a kadar kesin unutulacak. Ne Ramazan, akşam unutulacak. Ama belki arşiv olur ya. Yani yarın bir gün ölür kalırsak şu radyo, Ramazan'da adam böyle bir şey söyledi diye not tutar da belki anlatırlar. Böyle bir abuk sabuk bir durum olabilir mi ya? Hangi terbiye ölçülerinde konuşacağız? İslami radyoda öyle bir konuşalım ki insanlar bizim ahlakımıza hayran kalsınlar. Ses tonumuzu şey yapalım. Ah işte edepsizlik yapmayın kullar falan diye. Yok böyle bir format kardeşim. Yok. Allah Teala evla leke fe evla diyor. Canın çıksın senin geberesin diyor yani. Gerektiği yerde gerektiği gibi konuşmak fesahattır. Artık milletin böyle makyaj yaparak cici Müslüman, iyi Müslüman abi, güzel alim hoca. Ya ne kadar da kibar değil mi? Allah ne mübarek adam. Bunları geçmek lazım kıymetli dostlar. Cemiyetin şu anda buna müdahale edilmesi lazım. Ne demek ya? Programa çağırıyorlar, bilmem neye çağırıyorlar. Adam sırf geviş getirsin, rahat hazmetsin diye yarım saat konuşma yapacakmışım ben ona. Ne münasebet? Çok ilme iştiyakı varsa yapalım orada çorbayı pideyi yesin. Otursun dizini kırsın iki hadis okuyalım. Yok öyle değil. Bunlar modern Müslümanlar hoca. Bu adamlar 5.000 lira Filistin'e yardım yaparlar. 3.000 lira da iftar programı yaparlar. Bir de güzel bir cemaatte gidip de bir de sohbet dinlediklerini. Abi dört dörtlük Müslümandır bunlar yani. Böyle bir şey var mı ya? Biz eskiden bu laik mayık falan diye kendilerine ne olduğunu bilmeyen. Hep laik deyince de bu Arabistan'daki elbeyik şeyi geliyor aklıma. Telaffuzu bile ne kadar lisana zor. Yani problem değil. Biz burada laikti bilmem onlara girmiyoruz. Zaten artık bunlar sığ meseleler. Ve bunları tenkit etmek artık ucuz kahramanlıklar. Laiklere laf söylemekle bir adam mücahit olmaz. ne ürettiğine bakılması lazım. Bu kadar artık kolay olmamalı bu iş. Al öteki tarafa da adam İslam devleti kurdum diyor. İlk şey de şuymuş. Hamas'ı öldürecekmiş çünkü onlar mürtetmiş. İsrail'le bir sorunları yokmuş. Ulan buna kargalar güler be. Yani bunu yutacak kadar Müslüman, mühim olan o adamın onu söylemesi değil. Bunu yutacak Müslümanların olması. Adı Müslümanım diyenlerin olması. Birazdan zaten geleceğim. Arabistan'da bayram sabahında hutbe denilen hutbe makamında ihanetin ne olduğunu söyleyeceğim. Ne olursa olsun isterse hiçbir yerde konuşturmasınlar. Artık embesil gibi bir şeyleri dinlemek zorunda değiliz. Herkes bir şeyleri doğru yapmak zorunda. Bu Ramazan'dan ben kendi nefsim adına felaket gibi bir halde çıktığımı yanmıyorum. Onu bir kenara koy, o zaten iflah olmaz. İllallah ancak Allah'ın merhameti. Allah inşallah bir nazar eder. Belki bir dua alırım. Belki birisinin bir ne bileyim bir duası olur. Başka bir ümidim yoktur. Allah'tan ümit kesmek de haram olduğu için ümit de kesemiyorum. Beni bırak gelen onu konuşmuyorum. Fakat İslam aleminin şu rahat, bağnaz, vurdum duymaz, istediği hocayı, istediği ilmi, istediği hizmeti, istediği şekli seçebilecek kadar kendini hür zannetmesi, kendine göre bir takdir merci gibi toplum olarak kendisini görmesi ve bu kadar İslam'ın içinde fakat bu modernist ve dünyaya taparcasına olan bu sevginin ve buna ehemmiyet vermenin önüne nasıl geçilecek meselesini konuşmamız lazım kıymetli dostlar. Yani dünyayı sevmek, dünyaya rağbet etmek bir dindir arkadaşlar. Hani ateist deyince Allah belasını vermesin ateist miymiş? Ya Rabbi yavrularımızı koru diyorsun. Halbuki senin hayatına bak, sen öyle bir modern yapı içerisindesin ki o adam hiç olmasa dininin adını bulmuş. Senin dininin adı da yok. Dünya daha din oluşmamış ya dünya. Bu şekilde mi olması lazımdı? Bu şekliyle mi rahatlayacağız? Bu şekliyle mi olacak? Şimdi kalkıp da Allah rızası için şu konuşma sonrası hocam Allah razı olsun vallahi bizi ikaz ettiniz falan gibi tweet'e atmayın. Yani kibarca söylüyorum hakikaten hakaret yersiniz. Ya burada bizim takdirimiz meselesi değil ya. Ya şu toplumda bak şimdi bak birkaç örnek vereceğim ve bu örneği bir ay boyunca televizyonlarda radyolarda muhakkak surette dillendireceğim. Bir de şu Kur'an meselesi var. Affedersiniz. Nedir o Kur'an meselesi? Şu kıymetli dostlar. Öksürüyorum falan ama natürel. Yani beşeriz neticede. Android değiliz yani burada. Konuşurken illa bir şey tıkanacak. Hava alıp soluyoruz neticede. Herhalde bizi dinlerken kim bilir kaç kere tıksırıyorsunuzdur siz. O yüzden anlaşıyoruzdur. Güzel kardeşlerim. Şimdi bir de Kur'an meselesi var. Ya bu Kur'an-ı Kerim meselesinde Ramazan'da boy gösteren hocalar veya bazı insanlar veya daha takva, öz takva, hakiki takva isimleriyle yayın yapan insanlara bendeniz hayret ediyorum artık dostlar. Artık yani patlama noktasına geldim. Çünkü yani benim Allah selamet versin annem bile benim 26-27 yaşında aşırı okuduğumu öğrendi. Ondan evvel benim doğru düz Kur'an okuduğumu, konuştuğumu bile bilmiyordu. Okuldaki hocalarım da son sene benim hitabetim konuşmamı gördüler. Ben dinlemeyi severim kıymetli dostlar. Dinlemek güzeldir çünkü hep öğrenir insan. Konuştuğunda bildiğini söylersin. Dinlediğinde muhakkak bir şey öğrenirsin. Ha, kar ortadadır. Fakat şunu söylemek lazım ya. Yani artık biz milyonların dinlediği bir insan olarak Allah bana şunu soracak gibi geliyor. Bunları konuşmak lazım gibi geliyor. Şimdi Kur'an meselesi şimdi bu. Nedir Kur'an meselesi? Kur'an-ı Kerim. Benim indimde Allah'ın bize indirdiği Kur'an indinde Kur'an-ı Kerim'dir. Ama ağızlarda laf yapılan, leblebi gibi konuşulan Kur'an ayrı bir şey. Nedir bu? Ya bir cemiyette bir mesele var. Ah Kur'an'a tabi olsak bunlar olmaz mı? İlk bir kere klişe cümle bu. Kur'an'a tabi olmak, Kur'an'ı çok okumak, Kur'an'a tabi ya Kur'an'a tabi olmak noktasında hayır biz Kur'an'ı inkar ediyoruz diyen yani bugün en dinsiz adam bile bu toplumda bunu söylemesi biraz sıkar. Yani bunu iddia edemez. Şimdi sen onu bırak. Yani sen Kur'an'a adres gösteriyorsun da Kur'an'ı güzel anlatmak meselesinde ne yapıyorsun sen onu söyle. Sen bana bir muşahhas şahıs olarak yani karşımda duran bir şahıs olarak bir Müslümanın kendi problemleriyle nasıl baş edeceği noktasında bir model seç bakayım sen bana. Sen ortaya çıkar bunu. Sen bunu yapmıyorsun. Bak şimdi sana ben 2-3 tane mesele anlatacağım. Sen buradan mevzuyu Anla bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha evvel verdiğim misali bunu bir ay, 40 gün falan işleyeceğim. Bu gündeme oturmak zorunda. Gazetelerde yazacağım, dergide yazacağım. Radyolarda konuşacağım, televizyonda konuşacağım. Çünkü artık şu mızraklara Kur'an asma hikayesinden bıktık. 1400 senedir bu oynanıyor. Adam Kur'an diye çıkıyor, arkadan ne kakaladığını anlamıyorsun. Kendi yerine mi yönlendiriyor, cemaatine mi yönlendiriyor, başka bir şey mi yapıyor? Başkalarını tahkir etmek için Kur'an'ı mı kullanıyor? Başkalarını müşrik demek için mi Kur'an'ı kullanıyor, anlayamıyorsun. Şimdi bak, peygamberin irşat metoduna bak. Kimdir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamberin, onu zaten biliyoruz. Kur'an kendisine indirilen zattır. O Kur'an demeseydi sen Kur'an olduğunu bile bilmeyecektin. Bu kadar, bitti. O Kur'an demeseydi sen onun ayet olduğunu bilmeyecektin. Bu kadar. Bu kadar net. Tamam mı? Tamam. Geliyor bir zat, diyor ki ya Resulallah, ben delikanlı, zina etmek istiyorum. Müsaade eder misin? وَلَا تَقْرَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا تَقْرَ بُ زِنَا ayeti kerimesini okumuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü ona gelip danışan bir adam Kur'an'ın varlığından haberdar. O bir arkadaş arıyor ya. Kendisine model olabilecek bir mürşit arıyor ya. Bir alim arıyor ya. Dertleşecek adam arıyor ya. Ya ben bilgisayardan Kur'an'ı indiririm kardeşim. Sen bu çocukların derdini nasıl çözüyorsun? Sen bu adamların sıkıntısını nasıl çözüyorsun? Onu okusana sen bana. Faiz yemeyeceksiniz. Faiz yiyenler şöyle olur. Faiz böyle. Faiz bulaşınca ah hacı amca faiz var. Ya sen onu, sen gevelemeyi bıraksana Kur'an'dan ayetleri. Sen bana nasıl faizden kurtulacağımı anlatsana, o kadar alim sen. Sen bir konuşsana bakayım, bir ağzın açılsın senin. Sen hangi evi hangi krediyle hangi İslami ölçülere göre alacaksın? Bunu aklın kesmiyor. Peki sen bu kadar zamandır faizin haram olduğunu okudun da şu cemiyette bir tane adamın paraya muhtaç olduğu zaman onu vakıf sistemiyle, başka bir sistemle, karz-ı hasenle o borca muhtaç edemeyecek bir müesseseyi ne zaman, niçin kuramadın? 50 senedir, 60 senedir sen bu sahada yaşayan bir insansın. Başka bir bankaya yönlendirmekten, başka bir finans kuruluşuna yönlendirmekten başka bir şeyin yok. Hadi onu da geçtik. Ferden bir insanın nasıl bir ticari hayatı olması lazım hususunda Kur'an'a bakmak lazım. Kur'an'a göre ticaretimizi ayarlasak ah ne güzel olur. Kur'an'a göre yaşasak ah ne güzel olur deme. Böyle bir şey var mı ya? Koca karının çocuğu öldükten sonra evladının arkasından ağraması gibi bir ağıt yakma senin yaptın. Ne zaman sen ortaya bir iş koyacaksın kardeşim? Kur'an Kur'an diyorsun, bunu yapmak şirktir, bu ne? Ya sen ne zaman bu işleri, bu meseleleri anlatıp şu halkın şu anda muhabbetle yaşadığı imanın Kur'an'da temelleri var mı? Bu adamları biz nasıl eğitebiliriz? Bunlarla nasıl empati kurarız? Sen ne zaman ineceksin hoca? Aşağı ne zaman ineceksin? Kur'an bile gökten aşağı indi be. Efendimizin sadrına indi. Tenezzelül melaiket ediyor. Sen ne zaman buluttan aşağı ineceksin de şu toplumun arasına karışacaksın? Sorusunu sormak istiyor artık insan. Bu Ramazan'da bunu konuşmak istiyor. Kur'an'ı anlatıyorsun. Sen gökte bulutsun. Ya in şu adamın nasıl ev alacağını söyle bana. Bu orta veya de ki kardeşim tamamen şöyle bir sistemde yaşıyoruz de. Ev mev hikaye de ulan ölmüşüz biz de. Bir şey söyle ama. Kur'an'a bakmak lazım, o olmaz. Ah Kur'an'ı biz daha iyi anlıyoruz Kur'an'ı. Falanca fetva vermiş ama asla doğru değil. Ya Allah'ını severseniz bunların samimiyetle alakası, bunların ilimle alakası varsa beni takdir etmek, hakaret etmek yerine birisi şunu izah etsin ya. Ben bu kadar senedir ben bu işi çözemedim. Efendimiz kalkacak çocuğa şöyle diyecektir. Senin annen var mı? Senin bacın var mı? Var. Birisi bunları yapsa hoşuna gider mi? Gitmez ya Resulallah. Bunu yaptığın zaman bu işi yapan muhakkak senin yaptığın kişi de birisinin ya bacısı ya anası. Ya ayet okumadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Yani ayeti alabilecek kapasitesi olsa o adamın zaten, Resulullah böyle konuşmaz ya. Ne zaman bunu bir böyle anlatmayı ya? Sahabinin gelip de meselesini sorması var. Efendimizin hareket ettiği, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e söylediği sözden tutun da Vahşi'ye kadar radıyallahu anh, başımın tacıdır o dahi, en azından Müseylemetül Kezzab'ı tepelemiştir, benim başımın tacıdır, keşke bu cenabet başıma ayaklarını koysa keşke Hazreti Vahşi radıyallahu anh, onun sahabisine kurban olayım ben, değil kendisine. Fakat şöyle bir bak kardeşim ya, Efendimizin konuşma ve Efendimizin irşadına bak. Senin hesabına göre, senin yaptığın programlara göre ben bakıyorum. Peygamberin konuşsa ayetten başka bir şey konuşmaması lazım. Ya ayeti hazmettikten sonra karşıdakine bir şey verebiliyorsan sana alim derler. Sensin peygamberin varisi. Varasetül enbiya sensin. Sen nakil yapıyorsan ve bu nakli kutsuyorsan, kardeşim o zaman ben Google'un programını, bilmem nesini, şusunu busunu açarım, kayıttan dinlerim ya. Alim en azından fikir üretir, tefekkür sahası açar. Sen ne mübarek adamsın ki 10 tane 20 tane tefsirle bilmem neyle adeta şov yapacak. Kur'an yani adamla Kur'an, adam Kur'an'ı düşündü de seni hatırlayacak. Vay be. Daha biz peygamber için bunu söylediğimizde o kadar da abartmayın, şirk yapıyorsunuz diyen adamlar kendilerini Kur'an'la özdeşleştiren namussuzlar. Kur'an falanca hoca. Kur'an. Kim? Artık Kur'an. Artık kimsin oğlum sen? Falanca hoca. Ulan peygambere bile Kur'an'dır dediğinde şirk yapıyorsunuz diyen adamlar kendilerini Kur'an göstermeye başladılar. Bunu da mı yuttuk ya, soruyorum. Ramazan'da bunu da mı yuttuk? Mesele çözmek lazım kıymetli dostlar. Mesele çözmek lazım. Bir adam haleti nezide şehadet getiremedi. Efendimiz ne buyurdu? Bu adamın bir derdi var mı? Annesi var mı? Evler annesi var hayatta. Çağırdı kadın, dedi senin çocuğunla problemin var mı? Hakkımı haram ettim dedi. Ama bak şimdi ölemiyor. Ölemez söylemesin dedi. Ateş toplayın getirin bakalım. Hadi getirin. Ne yapıyorsun dedi. Yakacağım dedi çocuğunu. Bu dünyada yansın bari öteki tarafa gitsin. Sen bunu ne diye okuyorsun ya? Sen bu hadisi şerifi ne diye okuyorsun? Ayet okuyamaz mıydı? Ey anneler rahmet, merhamet edin. Merhametli olun. Allah ihsan edenler ise ayet okuyamaz mıydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Kardeşim artık alimsen. Bu milletin özüne inerek ikna, in aşağı in. Aşağı in. Şu buluttan aşağı in. Yeryüzünde insanlar gibi dolaş. Diye bir şey söylediğimde çok mu kızmış olurum? Allah cümlemizi ıslah etsin.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Dostluk, kardeşlik ve sevgi için Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, dünyadan ve yurttan haberleri de dinlemiş olduk. Efendim biz de böyle birkaç yurt dışı haberini de verdikten sonra şu normal akışımıza devam edeceğiz. Ya bizim şimdi Tom Meister arkadaş da kırmızı giymiş. Ondan mıdır nedir, burada canlı yayın falan yazarken de renkler kırmızı. Herhalde ondan biraz tansiyonum arttı, ne oldu? Yani siz de diyeceksiniz ki ya hadi onlar kırmızı da sen de boğa mısın kardeşim, sen niye kızdın diyeceksin. İşte var demek ki bir büyük başlık. Şimdi kıymetli dostlar, yani biraz bu mevzularla alakalı birilerinin bunu artık seslendirmesi lazım. Dedik ki en son, yani şu Kur'an-ı Kerim'i artık gökte anlatmayı bırakın. Yukarıda anlatmayı bırakın. Allah işte bakın şöyle diyor. Ya şunu olsa olur mu, şöyle etse olur mu, işte böyle okusun, böyle Kur'an öğrensin. Kur'an'a uysak, ah bir Kur'an'a uyabilsek, ah bir Kur'an'a. Ya Kur'an'a uymak için Allah senin gibi alimleri icat etmiş. Yani siz nasıl bir sınıfsınız? Siz hani şuna benziyor şu, bak dinle ama beni, bir fakiri bir dinle. Yani itiraz etmeden evvel bir dinle. Gerçekten anlayacaksın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i nasıl muhafaza ediyor? Yani bu megabayt, gigabayt falan bilmem ne erişimi engellenmiş, antivirüs programlarında korunmuş bir çipler de saklamıyor herhalde. Allah Teala bunu koruyacağım diye vaat etmiş. Peki nasıl koruyor? Hafızların lisanında, sadırlarında bozulmayacak şekilde muhafaza ederek Allah kullarını kullanarak bunu koruyor. Allah korumaktan aciz değil ki. İnsanlar içinde insan cinsinden bir sınıfla bunu koruyor. Peki sana soruyorum, ey Kur'an tahsilinden bahseden alim olan kişi, ey ilim namına insanlara ilim satan ve hakikaten de alim olduğuna inandığım birçok kişi, sizlere sesleniyorum. Gelin istediğiniz platformda da ben bunu konuşurum. Hiç kimsenin de arkasından konuşmuyorum. Bak bunu ilk defa şu radyo aracıyla anlatıyorum. Birkaç kişiye kendi hiç isim vermeden şöyle yapmak lazım dedim. Alim dedikodusunu yapmadım. Enayi miyim ben? O kadar günahım varken bir de alim kanımı içeyim. Alenen konuşuyorum ama bak dinleyin şimdi. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak muhafaza etmek için hafızlar sınıfını halk ettiyse, ezelden takdir ettiyse, bu dini, bu Kur'an'ı anlatmak için de fiilen, ahlaken, insanların meselelerini çözebilecek şekilde de bir alim sınıfını inşa etti Allah. Halk etti ya, takdir eyledi. O zaman bir talebe bir ilmi öğrenmemek üzere hareket ettiğinde nasıl talebeliğe ihanet ediyorsa, bir insan Kur'an ahlakını veya ahkamını insanlarla empati kuracak şekilde, yani Kur'an ayetlerini okumak değil o. Onu hafız yapıyor zaten. Onu hafız yapar. Kari yapar onu. Bir adam 24 saat bir Kur'an-ı Kerim mealini dinler. Var böyle programlar da var. Adam indirir, kulaklığı da takar. 24 saat Kur'an-ı Kerim'i dinler. Anladın mı anladın, anlamadın ne var? Yani anlamadığın şey de artık herhalde seb'e taraik. İşte 7 tane yol vardır semavatta. Acaba o 7 yoldur nedir diye araştırırsan NASA'ya gidersin. Yani o kadar da kafayı zorlayabilecek bir şeyin yok. Senin İstanbul'da bu dünyada yaşadığın veya yaşayamadığın hayat şekline göre Kur'an-ı Kerim sana bol gelir zaten yani. Yani sen yaşadın da şu mevzuları çözemedin diyebileceğin mevzuya daha ulaşamazsın. İşte şu ak delik nedir, kara delik nedir? Acaba şöyle diyor, Meracel Bahreyn'i bir de ben göreyim desen, artık bu senin fantazilerindir yani. Sahayla alakalı anlatacaksan bir şey öğrenirsin. Ama sana günlük hayatında fazla bile gelir anladığın ayetler. Öyle değil mi öyle? Peki alim ne yapar? Ben bu soruyu alime soruyorum. Alim ne yapar? Bana Kur'an okur. Hayır efendim. Vaizin işidir o. Bir çocuğu çıkar 20 yaşında. Gayet var zaten, eskiden vardı internette falan. Alır sana bayağı bir hocanın taklidini yaparak anlatabilir. Ben de yapıyorum. Bak ben şimdi anlatıyorum ayeti, alır anlatırım. Bu bir ilim icap ettirmez ki. Ne mesele üretiyorsun sen? Bu meseleyi üretmek için artık alimlerimiz Kur'an'a bakmak lazım. Ah işte ah dostlar Kur'an'ı. Kur'an. Kur'an orada be mübarek adam. Sen şu adama şu anda ne yapacağını anlat. İkna et onu. Bir insan gibi konuş. Cebrail gibi konuşma. Mesele bundan ibarettir. Bu sözlerin konuşulması lazım artık bu ülkede. Çünkü yani adam kitap yazıyor mesela, Allah'la aldatmak diye kitap yazıyor, altına da ismini yazıyor aldatan olarak yani. Belki de bu olabiliyor. Yani artık bir şeyleri korumak adına bile, hani Yezid'in uyanığı Ali görünürmüş ya. Hangi açığı kapatmaya çalışıyorsun sen? Kaç tane Kur'an talebesi yetiştirdin? Ben bugüne kadar 15 bin hafız yetiştirdim. Bu 15 bin hafız buhar mı oldu be? Bir tane Mus'ab bin Umeyr'i gönderdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye. Efendimiz'e tahtını hazırladı ya. Bu 15 bin nereye gitti? Ben söyleyeyim. Bazıları senin fabrikanda çalışmaya gitti. Bazıları senin kurduğun, mütevellisi olduğun camilere istediğin adam olarak tayin edildi. Bazıları kalabalık olarak yeterdi. Bazıları zaten kafası basmayacaktı, bir yere gönderdin. Bazıları da zaten Şirazi'den çıktı. Bu mudur mesele? Bugün günümüz insanını, alimiz, bilmeden olmaz, takvadır, ilim lazım, ilim lazım, ilim lazım derken Hazreti İmam Malik'in sözüne geliyorum. Burada da bir kere söylemiştim bunu. Bu kadar insanlar öğreniyor da niye şu anda zıvanadan çıktılar diye İmam Malik'e ta o zaman soruyorlar. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Onlar haramı helal, helali öğrendiler. Haram ve helalin ilmini öğrendiler. Allah'ı öğrenmediler diyor ya. Allah'ı öğrenmediler diyor yani. Ne zaman halledeceksin sen bu işi? Bir cemaatin yukarısında bir adam olacak, aşağıdaki talebeleri inim inim inletecek. Kendisinde bir de seyri sülük yaptırıyormuş havasına sokacak. A'sından B'sine kadar hepsi için söylüyorum. Sonradan ah diyecek, tabii bu yolda çile lazım diyecek. Suni çilelerle o adamı efendim böyle bir tamamen sanal bir ortamda seyri sülükünü yaptıracak. Hayata dokunmayacak. Bu adam hayata çıktığında zurna gibi kalacak. Ondan sonra da ondan yahşi adam olmayacak. Bu meseleleri bir an önce çözmek lazım kıymetli dostlar. Bunları bir an önce çözmek lazım. Alimim diyenler bu insanların arasında bizim gibi konuşsunlar. İnsanlar gibi konuşsunlar. Kur'an'ın o işaret ettiği ayeti adam zaten gelsin kendisi bulsun. İlim budur. İkinci mevzuya dokunmadan edemeyeceğim kıymetli dostlar. O da şu. Efendim Kabe-i Muazzama'ya, hani Ramazan'ı böyle doğru düz geçiremedik, bir temizlik, gerçekten söylüyorum, bir temizlik olsun diye ve dua isteyen insanlar vardı. Böyle bir hani fefirru ilallah, kaçış yolu olsun diye 3 gün gittik, bir Mekke Medine yaptık. Nasip etti Hazreti Allah. Zaten Bismillah havalimanına indik. Ben Tel Aviv havalimanına indim zannettim ciddiye indiğimde. Yani ben bir İsrailli vize memuruyla, İsrailli bir Yahudi bir vize memuruyla karşı karşıya olduğumu düşündüm. 11 kişiydik sırada. 3,5 saatte çıktık. 11 kişiydik. Ve ihramlı vaziyette ben artık tahareti bilmem ne falan unuttum. Yere çöktüm. Çünkü artık ayaklarım taşımaz hale geldi. Ve adam konuşuyor. Arkaya gidiyor. Bir tanesi sinirlendi diye yan tarafa geçiyor. Aynı İngilizler gibi. Böyle bir telefon kabinindeydim. Düşmanlık falan yapmıyorum. Sadece belli şeyleri açık açık konuşmakla. Ya o da mübarek. O da Müslüman kardeşimiz. Onu da ellemeyelim. O da ashabtı. Onun kanını döktü ama o da bir içtihattı falan diye bu hale geldik işte. Artık kaç tane paralel olsa bu millet akıllanmaz. Kardeşim bunun adını koyacaksın sen ya. Ben yaptıysam ben. Elimi mi elimi mi? Kolumu mu kolumu mu? Bitti. Alacaksın kardeşim. Bunu sen kendine göre şey yapamam. O da ehli kıble. Hazreti Ayşe'ye sövdü ama. Ömer'e küfrediyor ama. Olsun bir senin nifak. Ulan nifakı çıkartan çıkartmış. Senin doğruyu söylemen ne zaman nifak olacak ya? Sen doğruyu konuş. Uygun bir lisanla anlat. Onlara tahkir etmene lüzum yok. Ama adam Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ömer'e söverken, adam benim dinime söverken, benim bayrağıma söverken, ben bayrağımı, Ehl-i Beyt-i Resulullah'a konuşamayacak mıyım kardeşim? Kim diyor bunu? Ben doğruyu konuşunca nifak oluyor. O adam yanlışı konuşunca tevhid mi oluyor ya? Böyle bir akıl mı var yani? Böyle bir embesillik mi var yani? İçtihat meselesidir. Hala bu onun hakkında bir şey diyemez. Ya kardeşim tespit et. Bu adam içtihat diye haksızlık etmiştir. Hırsına mani olmuştur ama konuşamayız da. Bak şimdi sana ben bir şey söyleyeceğim. Yine bunu da konuşun aranızda. Ey Müslüman cemaat. Alın bugünkü program size hediye olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Uhud harbi öncesinde, ondan sonrasında bir casusluk meselesini ortaya çıkartıyor. Hazreti Zübeyir'i gönderiyor. Hazreti Ali Efendimiz'i gönderiyor. Bir kadını bulacaksınız kuyunun yanında. O kadının üzerinde bir name var, mektup var. Cebrail haber verdi, müşriklere haber gönderiyor diye. Casusluk. Bak iyi dinleyin bunu. Bunlar niye yaşandı sözünü bugün sen anlayamazsan hiçbir zaman anlayamayacaksın. Eğer sen bugün bunlar niye yaşandı sözünü hala bugün soruyorsan sen demek ki İslam'la hiç alakan yok. Bak ben sana açık açık anlatayım. Kadın yakalandı. Üzerinde hatta biliyorsunuz hadiseyi. Üzerine aradılar falan çıkmayınca Hazreti Ali dedi ki vallahi Allah Resulü yalan söylemez. Sen paralel bir iş yapmışsın. Sen bir name gönderiyorsun. Sen bir yere postalıyorsun bu bilgileri. Biz seni çırılçıplak soyarız. Adam gibi çıkartıyorsan veya kadın gibi çıkartıyorsan çıkart ihanet mektubunu. Yoksa ben seni burada çırılçıplak soyarım dedi Hazreti Ali. Bunun üzerine kadın saç örgüsünden çıkarttı ihanet mektubunu, daha doğrusu. Dedi işte ben şeyle şöyle hazırlık yapıyorlar, Müslümanlar ordu kuruyorlar falan gibi müşriklere giden mektubu yakaladı. Efendimiz haber vermişti. Bir geldiler, kim gönderdi ismini söylemeyeceğim. Bedir ashabından bir zat. Bedir ashabından. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah hemen getireyim, burada mı yaparız, evine mi gideyim öldüreyim dedi adam. Hazreti Ömer kurban olayım ben ona, aslanım Ömer benim. Allah inşallah şefaatine çok seviyoruz yani. Yani Ömer'in reisi olsaydı şu anda. Ya Rab, ya Rahim. Dedi burada mı halledelim ya Resulallah, getirelim yoksa hemen gidip halledelim dedi. Elleyemeyiz dedi Efendimiz. Nasıl ya Resulallah? Bedir ashabı hakkında ayet var dedi. Adamı da çağırdılar. Niye yaptın bunu? Ailemi esir etmişlerdi. Şantaj gibi değil mi? Ne kadar örtüşüyor değil mi bazı hadiseler? Aileme şey yapmışlardı. Onlara kötülük yapmamaları için mecburen name gönderdim. Fakat bir fark var işte bak. İşte şurada bir fark var. Dur burada şimdi. Ne? Hata. Hata tespit edildi. Ceza vermezsin ayrı. Din kardeşimsin dersin ayrı. Ama hatayı tespit et ya. Ya din kardeşindir diye hata da yok diyemezsin ki be mübarek. Hatadır bu. Bu hatadır. İşte Muaviye meselesi, Ali meselesi. Yüzlerce şey geldi bana. Televizyonda program. Ya hatadır kardeşim.
Bu ümmet birbirine kırdırılmıştır. Ama içtihat meselesidir. Bak ben sana içtihatı anlatayım. İcma-i ümmet diye bir şey var. Edille-i Erba'dan. 1,5 milyar Müslüman arasında 700 milyon Ali, Hasan, Hüseyin, Muhammed vardır. 5 tane Muaviye ismi yoktur mesela. Bak bu icmadır. Konuşulmamıştır. Hatadır çünkü. Ama kimse kalkıp Hazreti Muaviye demek hususunda hakaret edemez ona. Ama hatadır. Bitti. Ümeyye oğullarını kendi mihrabında gördü Resulullah rüyada ve üzüldü. Bunun üzerine Kadir suresi indi diye. Açın bakın ya, esbab-ı nüzulde var be kardeş. Efendimiz sevmiyor. O maslahat için dünya perest oluşlarını. O gün bu tespit edilseydi bugün belli şeyler olmazdı. Para hırsından dolayı, makam hırsından dolayı belli cemaatlerin böyle bir kanserli hücre gibi yayılmasına mani olunurdu. Uyanık bir zihin olurdu, uyanık bir beyin olurdu. Tarihte bitmiş etmiş bir meseleyi çözmekten ona buna yaranmak ve cici Müslüman görünmek için çözemeyen bir adamın bugünün meselelerine neşter atması asla beklenemez. Mümkün değildir böyle bir şey. Tarihteki bir adamı aklayamayan, tarihteki bir hakkı ortaya çıkartamayan bir adamın şu günü yaşarken neşter vurması düşünülemez. İstedi. Tarih okuma o zaman ya. Tarih okumayacaksın. Ama yutturma. Mesele bundan ibaret. Son bir şey daha söyleyeceğim size. Yani belli şeylerin tespit edilmesi lazım derken, ama Bedir sahabesi, bak Bedir sahabesi geçmiş ve gelecek günahları affolmuştur diyor Allah. Bitti. Ama hata mıdır? Hatadır. Affolmuş mudur? Allah öyle diyor. Efendimiz ayırırken diyor ki biz ceza veremeyiz, hesabı Allah'a kaldık diyor. Bizi bağlar diyor Kur'an. Efendimiz kaç mesele var ya. Ben zaten anlamıyorum bu kadar ciltlerle Siyer-i Nebi'yi okuyan insanları. 10 sayfa okusalar. Efendimizin hayatını ciddi şekilde 10 sayfa okusalar. Hayatlarında çözemeyecekleri ne var ben anlayamıyorum. Yeminle söylüyorum, anlayamıyorum ya. Vallahi ya, abartmıyorum. Hamasi duygularla konuşmuyorum. Efendimizin hayatını 10 sayfa bir adam okur da. Hangi karesi olursa olsun. Orada derinleşip de kendi hayatını çözüm üretemeyen bir adamın ben nasıl bunu yaptığını, nasıl veya bunu yapamadığını vallahi anlayamıyorum. Bu kadar satıkta olmamalı bu iş. Bir kere görmekle adam sahabi oluyordu ya. Bir kere görmekle. Demek adam olana nazar da kafi. Ama yüz Yakup yüzü olmalı ki Yusuf gömleği sürüldüğünde göze açılsın. Yüz ve göz Yakup gözü olmazsa takip eden, akıp, o Yakup kelimesinde de başka sırlar vardır ya. Şimdi girmeyelim o mevzuya. Yakup gibi derdin olmazsa, Yusuf'u görme derdin olmazsa, şair öyle diyor. 1000 tane Yusuf gömleği yüzüne çarpılsa, yine gözün açılmaz, yine gözün açılmaz diyor. Gelelim Kabe'deki hutbe meselesine. Hayatımda dinlediğim en talihsiz hutbeydi. 2,5-3 milyon insan hikaye dinledi. Sanki Filistin yok. Sanki böyle ne bileyim kaçlarda yaşıyoruz. Ha 1700 diyeceğim. Yo, o da değil. Adamın araya sıkıştırdığı cümleyi düşünüyorum. 2025 falan. Hallolmuş meseleler falan böyle. Adamın böyle takvayla, bilinmeyle, istiğfarla. Böyle kardeşlik at salla babam salla. Bir adamın sarayında hutbeyi versen yine dokundururdun. Şöyle bir bakıp kafanı kaldırıp bakmadın mı ey hoca müsveddesi? Şöyle bir bakmadın mı ya şu cemaate? 72 milletin oradasın. Milletin teveccüh ettiği Kabe'de sen bir bayram hutbesi veriyorsun. Ağzına hiç mi alamadın bir Gazze'yi? Bu kadar mı korkuyorsun sen ya? Ve kulubuhum şetta diye Müslümanları tarif etmiyor Kur'an. Onların kalpleri parça parçadır. Onlar bir gibi, onları sen bir gibi görürsün ama onlar aslında ödlektir, korkaktır diye Yahudileri anlatıyor. Ben bir anda kendimi Yahudi toplumunda hisseder gibi oldum. Bu kadar öbek gibi birleşmiş bir halaka fakat bu kadar korkak. Ne olurdu? Azil mi edilirdin? Bir şehitlere Allah'ım inim inim inliyorlar. Ben burada hutbe verirken şu anda bu hutbeyi verdiğime utanıyorum Kabe'nin yanında. Feryadımızı duyur ya Rabbi. Kulluğumuzdan dolayı bunu yap diyemedi mi? Bu kadar Arapçan yok muydu? Bu kadar Türkçen yok muydu? Bu kadar insanlığı yok muydu? Satılmamış bir hücren yok muydu senin ya? Satılmamış bir hücren yok muydu? Şu sözleri ben başkalarına bir şey ispatlamak için değil. Belki uzay boşluğunda bu sesler birbiriyle karşılaşır da. Allah bu, ya ne bileyim sanki Allah'ın laneti inecek gibi korkuyorum. Ne demek ya bu haksız? Bir tane bir insan bir şey söylemiyor ya. Bu adam nasıl bu hutbeyi söylemez? Bugün en adi, en basit böyle bir bizim ülkemizdeki herhangi bir siyasi kuruluşun bir toplantısında bile, bir basın toplantısında bile adam kerem de olsa cemiyetteki durumu bildiği için, siyasetçi nabız yoklar çünkü. Böyle bir Filistin'den falan bahseder. Hiç inandığından da değil. Bahseder ama. Çünkü bu toplumda yaşıyor. Ya bu toplumdan bu kadar mı uzaksın sen be? Adın imam. Ve bu insanlara ben şimdi bir şey demiyorum. Ama vallahi ve billahi. Camide, böyle bir camide, Süleymaniye'de bir adam böyle hutbe verse. Allah affetsin ya Rab. Ayağa kalkar. Elinme de böyle yazıklar olsun der. Camiyi terk ederdi. O insanlar nasıl çıkmadı oradan ya? Sen nasıl hutbe veriyorsun ya? Sen bizim duygularımızı, feryadımızı dile getiren adam olacaksın. Sen hür olacaksın. Sonra geliyorlar Müslümanların, bilhassa Müslüman Türklerin namaz kılmasıyla, tavaf yapmasıyla alay ediyorlar. Vallahi kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Irkçılık falan değil. Bizim buradan giden adamların cehaleti vardır. Tamam. Hakikaten doğru. Zır cahiliz biz. Okumayı bilmeziz, oturmayı bilmeziz, yıkanmayı bilmeziz. Var sakatlıklarımız. Fakat bizim insanımıza söylediğin zaman edeple hemen kendisini düzeltir. Ben biliyorum havası basmaz. Hoca alıp karşısına konuştuğunda eğitebilir. Onları eğitmeyen hocalar bunun hesabını verecek. Fakat karşımızdaki anutlar, inat eden insanlar, bunların Kur'an'la ve hadisle artık öyle oynuyorlar ki hiçbir şeyle iflah olmaları mümkün değil. Sorduğunda onlar katıksız İslam yaşıyorlar. Bizim orada tavaftayken duaları eveliye geveliye okumamızda alay ederler. Bizim tarzımızda alay ederler. Sonra imam bir namaza durur, 25 kere başörtüsüyle oynar. Ne mübarek adamdır, namazı bozulmaz yani. Şimdi bunu yapmayın ama hocam, ama olmuyor. Tevhidi bozuyorsunuz. Böyle İslam olmaz. Ya Allah'ını seversen sen buna tevhid mi diyorsun baba ya? Artık bunları konuşalım ya. Adamın hangi mezhepten namaz kıldığını bilmiyorum ben. Hangi içtihatta bildiğini, okuduğunu bilmiyorum. Hangi şekilde yaptığını bilmiyorum. Bu mudur yani? Gelin sevap tüccarlığını, biz şimdi gidelim umremizi yapalım, böyle bir güzel cennete vizeyi de alalım şeklindeki bu sevap tüccarlığımızı şey yapalım. Gelin Bediüzzaman'ın söylediği veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, ki onun sözünün bu asla yansımışıdır Bediüzzaman'ın sözü. Efendimiz buyuruyor ki bir kişinin hidayete ermesi ya Ali senin vesilenle dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Efendimiz söylüyor bunu zaten. Bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi dünya ve içindekilerinden senin için hayırlıdır. Kim söylüyor bunu? Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah. Bediüzzaman ne diyor? Bediüzzaman diyor ki bir kişi kurtulacaksa, cehennemliyken cennete gidecek ve benim vesilemle olacaksa, isterse bu sayit cehennemde yansın hiç gam değil diyor yani. İşte Ramazanlarda kurduğumuz sofralardan yapmaya çalıştığımız işlere kadar artık tribünlere oynamayı bırakalım. Tribünlere Kur'an satmayı bırakalım. Hacılık hocalık satmayı, sevap tüccarlığını bırakalım. Yanalım ama hak yola yalanalım, yanalım diyelim ve gerçekten bir şeyler yapmaya çalışalım. Ve ne olur Allah rızası için sorgulayın ya. Sorun kardeşim. Yani bir tane sucuk aldığında 20 tane sertifika arıyorsun. Bir tane adam dinlediğinde bir sorun bakalım. Veya bir anlatsın ya, bir şunu anlatsın. Cemiyette şöyle bir insan olma şeklini anlatsın. Artık bıraksın. Kendimizi iyi hissettirecek şekilde Kur'an ayetleri okumayı bıraksın artık. Hayatımda ne yapabileceğimi bana göstersin. Göstermiyor. Aradan çekilsin. Aradan çekilsin. En azından bu yoktur diyerek biz bunu yapmak için bir gayrete girelim. Ama vardır zannetmek. Şimdi bir şey anlatacağım ve araya gideceğiz büyük bir ihtimalle. Adamın Çatalca'da mı, Silivri'de mi, neyse bilmiyorum. Başka şeyleri de anlatıyorlar da bunu. Başka meselelere de uyarlarlar. Ya Sultan II. Mahmut zamanı ya Abdülhamit zamanı. Galiba Abdülhamit zamanı olsa gerek. Çünkü eniştem bu zatın ailesinden gelen insanla tanışmış. Tarihçiydi. Adamın iki tane, üç tane öküzü çalınmış. Halk görüşmesinde saraya gelmiş adam, üşenmemiş, İstanbul'a kadar gelmiş payitahta. Sen ne istiyorsun demişler. Demek ki adam çalındı. Kasabada, bizim köyde hayvanım çalındı. Ahırdan. Yani üzerine böyle kapak kapattığım, kilitlediğim ahırımdan çalındı ve bulunamıyor. Ben bu işe çok canım, nasıl bulunamaz demiş ya. Evet demiş, yani bakarız falan da, ya demiş senin de uykun çok ağırmış demiş ya. Uyuyor yani, biraz insan hafif uykulu olur. Madem malına bu kadar kıymet veriyorsan deyince, o köylü ağa böyle bir dikilmiş, şöyle bir ibretlik bakmış padişaha. Padişah demiş, ben seni uyumuyor zannediyordum demiş. O yüzden rahat uyuyordum. Devlet görevlileri, insanlar, senin tayin ettiğin kişiler uyuyorsa ben bundan sonra beklerim ahırımı demiş. Onu yaparım ben yani. Ben siz uyumuyorsunuz diye rahat uyuyordum. Uyuyorsanız tez bundan sonra biz de uyumayık demiş yani. Onun üzerine hemen tazmin etmiş zararını ve ibretli bir şekilde de o bölgedeki nizamiyeyi ikaz etmiş padişah. Mesele budur. Uyutmasınlar. En azından yok desinler de biz bir arayış içerisinde olalım. Hiç olmazsa o şekilde işimize, en azından baktık ki yok iş, kendimiz hallederiz aga.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Dostluk, kardeşlik ve sevgi için Moral FM.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, şu arada konuşuyoruz bizim arkadaşımız, kıymetli dostlarımız. Burada hakikaten güzel arkadaşlarımız var. Allah hani talihimlerden yaptığımız işlerde güzel insanlarla beraber oluyoruz. Allah iyileri çıkartıyor karşımıza. Herhalde Gönenli Hoca'nın duasına çok mu amin dedik ne? Hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza diye dua ederdi. Güzel arkadaşlar, bizi insan yerine koyuyorlar, dua ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah sizlerden de Cenab-ı Mevla razı olsun. Gelin Hikema Atayiye'de şu unuttuğumuz sözü bir hatırlayalım. Çok güzel bir söz. Keşke hattatlara falan bunu yazdırsanız, koysanız bir şekilde evinizde, iş yerinizde bulunsa. Nedir bu? Hikema Atayiye'de Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin o insanı dehşete düşüren, düşündüğünde hakikaten ya ne yapıyoruz diye insanı şöyle alıp sevk eden müthiş sözü. Min alamatil itimadi alel ameli noksanur recai inde vücudi zelal. Peltek okudum onu yanlış, zelal olacak. Zel yani zelle, sürçme manasına geliyor, tökezleme manasına geliyor. Aynı zamanda yevmü zelal veya yevmü zilal denildiğinde ikisi ayrı manalara, bir zillete düşürülden gün, o z ile peltek, zelle denildiğinde zel günü, yani ayakların kaydığı gün manasıdır Arapçada. O yüzden zelle tökezlemek, ayağının kayması demek. Bu daha evvel konuşmuştuk fakat detaylarını vermemiştik. Söz nedir? Şöyle, min alametil itimadi alel ameli noksanur reca inde vücudi zelal. Senin ameline, yani Allah'a değil de amele dayandığının en bariz alameti şudur ki sen ayağın kaydığında, tökezlediğinde gideceğin menzil için artık ümidini kaybedersin. Sen de eksilir bu. Bir ümitle yola çıkarsın. Ben şöyle güzel işler yapacağım. Böyle yapacağım. Şöyle cenneti kazanacağım. Şöyle yetiştireceğim. Şöyle hayatımı. Bir günah işlersin. Bir kabahatin olur. Ve ayağın sürçer. İşler istediğin gibi gitmez. Olmayacak. Bitti. İşte bu neyin alametidir diyor Hazreti Ataullah. Bu şu durumun, sen ameline güveniyormuşsun demek ki, onun alametidir diyor. Allah'a güvenseydin amelin bozulduğunda ümidini kesmezdin. Ya ne güzel söz bu ya. Ya ne güzel söz bu ya. Ameline dayandın sen. Allah'a dayansaydın
Allah'a gerçekten dayansaydın, sahibinin Allah olduğunu bilseydin, yaptığın hizmetlerin, yaptığın işlerin Allah'ın bir lütfu olarak görseydin. Allah'ın lütfu olarak görseydin ve ben diye yapışmasaydın, ben yaptım demeseydin, bu başına geldiğinde sen Allah'tan ümidi kesmezdin. Demek ki sen bunları ben yaptım diye kabul ettin. Bir, ben yaptım demen zaten nedir? Ameline güvenmen demektir. Kıymetli dostlar, bu çok enteresan bir cümle. Çünkü bir de şöyle diyor, inde vücudi zelel, yani zelle kelimesinden ayağın kaydığında. Demek ki kıymetli dostlar, bir şeyde Hikem-i Atayi'nin üslubunda, daha evvel hep size söylüyoruz ya, hep söylenmemiş cümleye işaret edilir. Mesela daha evvel misali verdim ama ilk defa hani bayram sonrası belki televizyon programlarını falan seyredip de bu herif nerede konuşuyordur, ediyordur falan deyip de Moral FM'e gelmiş olanlar olur. Onlar için de şöyle arşivi dinleme zahmetinden de kurtarmış olalım. Hoş, zaten dinleyecek halleri de pek olmuyor da çoğu kişinin. Fakat hani bir açıklama yapalım. Şimdi sana diyor ki mesela, bu diyor 5 metrekare bir yerdir. Bu 5 metrekarenin yan taraflarında 2 metre yüksekliğinde şu kadar duvar vardır. Kalınlıkları şu kadardır. Köşe pervazları bu kadardır diyor. Ortayı anlatmıyor sana. Ve kenarlarında her birinin şu kadar mesafede olunan, kendisine şu kadar mesafede durduğu bir cisim vardır. Bu cisimin üzerine bardak konur, ayak üstünde durur, insan etrafına otur. Ha, masa. Ha, masa vardır. Şu kadar metrekare odanın içerisinde yuvarlak bir masa vardır. Metni birleştirirsin. Bu ne? Bu niçin olur? Hani televizyona aptal kutusu diyorlar ya. Seni yorumlama fırsatı bile bırakmıyor. Bakıyorsun böyle küt diye. Anladım diyorsun. Zaten sana anlatmak için yapıyor onu. Kafayı çalıştıramıyorsun ki. Kendi kendine çözüyormuşun hissini yaşatıyor sana sanal olarak. Aslında düşünmeye fırsat vermiyor. Sen daha düşünmeye fırsat bulamadan sana zehrini akıtıyor, çıkıyor gidiyor. Şark üslubunda böyle değildir. Şark üslubunda adam, sen onu enayi zannedersin, çölde yaşıyor zannedersin, dağda yaşıyor zannedersin. Adam orada öyle bir tefekkür derinliğine ulaşır ki şehirdeki adamı oynatır. Adamlar çölde kervanla giderken farezi satranç tahtaları üzerinde satranç oynuyorlarmış ya. Dalga mı geçiyorsun? Bunun ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu satranç oynayanlar bilir. Taşı sürüyor adam deveden deveye. Deve sırtındalar, satranç oynuyorlar. Farazi satranç tahtası üzerinde. Piyonunu yedim diyor, şunu aldım diyor, veziri şuraya sürdüm diyor. Adam onu kafada tutuyor, böyle bir şey var mı? Şimdi neyse, geçelim. Biz hep ama çok biliriz ya, alay ederiz bedeviyetle falan. İş öyle değildir yani. Natürelini ararız ama şimdi. Hıyarın, domatesin bile natürelini ararız. Ama insanın natürelini bulduğumuz zaman da beğenmeyiz. Çok edit gelmez, entelektüel gelmez bize. Şöyle tarz gibi. Neyse, geç şimdi bunu. Mühim bir şey arz etmeye çalışacağım. Hikem-i Atayi'deki üslup budur işte. Nedir? Sana kenarları anlatır veya ortayı anlatır. Bu ortanın nerede olduğunu sana gösterir. Sana muhakkak bir cümle, böyle bir cümlenin üstünü, altını, yanını, sağını, solunu işaret eder. O cümleyi sen oturtursun oraya. Ve o şifre öyle açılır. Nedir burada şimdi? Senin ameline güvenmenin neticesidir ki herhangi bir şekilde ayağın kaydığında sen Allah'tan ümidi kesersin. Ayağın kaydı. Allah'tan ümit kesmek, vuslata erişebilecek yoldan ümidini kesmek, ameline dayanmak. Bize bu neyi hatırlatıyor? Allah yolunda sebbit akdamekum ve yusebbit akdamekum ve akdamehum şeklindeki bize edeceğimiz duayı hatırlatıyor. Sırat-ı müstakimde sabit kadem bir şekilde gitmek. Başka, daha hülasa anlatalım. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim sözündeki o başlangıçtan evvel, o duadan evvelki cümleyi anlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani bana iyi amel nasip et demiyor. İhdine sıratel müstakim. Sırat-ı müstakime beni ilet. Amelle mi iletirsin? Amelsizlikle mi iletirsin? Şehadetle mi iletirsin? Aynı sahabinin dediği gibi. Ya sen uzun Kur'an'dan şikayet ediyorsun. Falanca uzun Kur'an-ı Kerim okuyor diye geldin bana şikayet ettin. Peki sen Kur'an'da ne biliyorsun diye Efendimiz sorduğunda sahabideki açık yürekliliğe bak. Ya Resulallah ben Kur'an'dan fazla bir şey bilmem. Fakat sen beni savaş meydanında gör diyor. Savaş meydanında gör. Ben öyle bir cihat ederim ki. Hakikaten de dediğin şehit oluyor. Kaç kalkan kırdıktan sonra. Kartal gibi savaşıyor. Kendi fıtratına uygun bir iş vardır. Bu adam şurada tonmeisterlık yaparken. Belki hafız hafızlığını yapıyor. Asla Kur'an hizmetinden alçaktır demiyorum. Yani bu hizmet daha yüksektir demiyorum. Onu iddia etmiyorum. Fakat burada helalinden kazanıyordur. Burada işine ihanet etmiyordur. Kendi kabiliyetini kullanıyordur. Onunla eşdeğerdir o. O adamı buraya koyduğunda randıman alamazsın. Bu adamı da oraya koyduğunda hafızını alamazsın. Fıtrata uygun şekilde konuşmak lazım. İşte orada bu sır var Fatiha'da. İhtina sıratel müstakim. Demiyor ki amellerimizi kabul et de bizi eriştir. Şart koşmuyor ki. Allah nasıl eriştirecek bilmiyorsun ki. Bir hastaya bakmakla mı eriştirecek? Hacca gitmekle mi eriştirecek? Hacda gördüğün yanlışlıkları düzeltmekle mi girecek? İmama tabi olmakla mı gidecek? İmam yanlış yaptığında onu tenkit etmenle mi girecek? Saklamış bunu Hazreti Allah. Diyorsun ki şartsız koşulsuz. Sen beni sırat-ı müstakimine koy. Nedir sırat-ı müstakimin? Sıratellezine en'amte aleyhim. Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiğin, kendisine nimet verdiğin, ikram ettiğin kullar. Kimdir bunlar? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve hasune ulaike rafika. Bunlara beni ilet. Bunlarla beraber yolda olayım. Bak. Burada yolda giderken itimat Allah'a. Ve bu yolun yolcularına, bak, nebilere, sıddıklara, şehitlere, velilere müracaat eden, onlarla beraber yürümeyi murad eden bir kul profili çiziliyor. Peki, sen ayağını kaydığında, hata yaptığında, eğer ameline güveniyorsan, ben yaptım davasında olduğundan, Allah'a dayanmadığından, senin ayağın kayması aslında, senin sırat-ı müstakime henüz kavuşmadığın alametidir gibi bir netice çıkıyor. Çünkü hak yolda bulunduğunda ayağımızın sabit olmasını isteriz. Ve bunu biz Allah'tan isteriz. Biz yaparız demeyiz. Allah'a itimat ettikten sonra da ben düşsem de, elbet yenilsem de, elbet vurulsam da, elbet günah da işlesem, ben tekrar kalkıp hak yola kendimi iletecek şekilde, Allah'a boynumu bükeyim şekliyle, o kuvveti ancak Allah'a güvenirsek bulabiliriz manasına gelen bir söz. Yani ya Rabbi bizim ayaklarımızı sırat-ı müstakiminde sabit kıl sözünü bir insan söylerken ilk önce bu sözü söylemeden evvel Allah Celle Celaluhu'ya itimat ederek bunu yaptığını kalben ruhen kabul etmeli. Peşin peşin. Bunu kabul ettikten sonra bu ağza yakışan bir duadır. Bu imana yakışan bir teslimiyet ve İslam'dır şeklinde bu sözü anlayabiliriz kıymetli dostlar. Affedersiniz. Şimdi bir başka söz var. Evet. İn lem tuhsin zanneke bihi li ecli husni vasfihi. Evet. فَحَسِّنْ ظَنَّكَ بِهِ لِوُجُودِ مُعَامَلَتِهِ مَعَكَ فَهَلْ عَوَّدَكَ اِلَّا حَسَنًا وَهَلْ أَسْتَى اِلَيْكَ اِلَّا مِنَنَا. Ümidimizi kesmeyeceğiz. Dualar kabul oldu olmadı gibi mütalaya girmeyeceğiz. Dua edecek bir Allah'ımız var. Yetmiyor mu? Dua edecek merciyi bilmek yetmiyor mu bize? Dua edecek bir mercimiz var bizim. Allah diyebiliyoruz. Ellerimizi açabiliyoruz. Allahsız olmak ne güç. Kıymetli mürşidimin Allah rahmet eylesin söylediği gibi oğlum gavur olmak çok güç derdi. Dua etmeyi bilmez. Yakarmayı bilmez. Rabbini bilmez. Biz en azından nereye baş kesecek onu biliyoruz. Boynumuzu bükeceğimiz yeri biliyoruz. Allah diyoruz. Allahümme diyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Bunun kendisi bir saadet vesilesidir. Fakat insan istedikleri olmadığında, sıkıntıya düştüğünde, duaları kabul olmadığında şeytan pusuda bekler. Hemen ona vehim vermek ister. Zaten şeytanın tuzağı zayıftır meselesinde anlatmıştık ya. Şeytanın tuzağı zayıftır. Sadece şüphe atar o sana. Yani bunu diyordu ama var mı? Bak işte olmadı. Neyse der geçer. Sen peşine düşersin. O kadardır. Zaten cesaret edemez. Ya şeytan Allah'tan korkar biliyor musunuz? Şeytan gelir diyor. Galiba Hadid suresindeydi. Der ki diyor bak işte bunu da vermedi şey. Üfür. Küfret ya. Olmaz böyle Allah'lık de. Olmaz böyle kader de. Küfret. Adam da küfreder diyor. Küfreder etmez. Şeytan ona der ki ben senden beriyim. Ben Allah'tan korkarım der gider diyor. Fesubhanallah. Çünkü o da kul. Hani bakmayın şu Hollywood filmlerine falan. İşte karanlık güç falancayı da elde ederse Tanrı'ya bilinen ne yener. İşte aydınlık gücü bilinen. Onlar pagan kültüründen falan. Şeytanın her yer şeytan olsa Allah'a ne yapar ki? Yani toptan şu insanların hepsi şeytan olsa. Hepsi ibadethanelerde şaraplar ise kumarlar oynasa. Yani ne olacak yani? Allah'ın mülkünden bir şey eksilmez ki. Karanlık taraf ağır basarmış. Allah karanlığı gecelerin gündüzlerin şeytanın bile sahibi Hazreti Allah'tır. Şeytanın bile sahibi Hazreti Allah'tır. O yüzden şeytana bile söverken düşün. O kapının itidir. O kapının köpeğidir. Sen ev sahibiyle mi meşhur olacaksın? Yoksa bahçedeki köpekle mi didişip duracaksın? Yani öyle şeytana sövdürmez mesela Hazreti Allah. Günde en az devamlı o şeytana sövün. Düşmanınız edinin. Nasıl düşman edineceksin? Düşman edinin oradan gelen bir şeyi kabul etmeyin demek. Hazırlık düşmana ne yapılır? Hazırlıklı olunur. Onun paralel dinlemesine binlenmesine hep uyanık olursun. Yani düşmana hazırlık budur. Başka ne yaparsın? Onunla da baş etmeniz böyle tek başına sizin cinsinizden değil çünkü bir kere. Ne yapacaksınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ondan da koruyacak benim. Bir adamın köpeği havladığında sus köpek demezsin. Sahibine dersin ki ya şu köpeğini çeksene ya. Çekiver şunun ipini ya. Mukayyet ol dersin. Ama adam gibi yürürse tabii. Karşıdan köpeği tahrik et. Ondan sonra sahibine de şu köpeğe mukayyet ol dediğinde yok hiç şey yapmaz. Madem azdırdın bunu salar üzerine. Bunların hepsi bizim hayatımızdaki derslerdir. Allah bize ders kaçırır, ders öğretir. Şimdi insanın böyle gelir hakkına yok der yani. Olmadı der. Duam kabul olmadı, işim olmadı vesaire olmadı. Şimdi burada diyor ki evet. İllem tuhsin zanneke bihi li ecli husni vasfihi fehassin zanneke bihi li vücudi muameletihi ma'ak. Allah'ın zatını düşünemiyorsun. Zatı hakkında da kamil, güzel şeyleri hüsnü zan edemiyorsun. Yani zatı hakkında ya böyle mi düşünüyor Allah? Benim için Allah şu mu? Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu? Hani baktın Allah hakkında mütala yapıyorsun zatı hakkında ve o zatı hakkında doğru düzgün bir hüsnü niyetin, hüsnü zannın yok, oluşmuyor. Peki sana yaptığı muameleye bakarak ona hüsnü zan edebilirsin. Onu iyi görebilirsin. Ne yaptı o sana? Fehel avvedeke illa hasen. Hasene. Ve hel esta ileyke illa minene. Ya o sana güzellikten başka ne muamele etti ya? Sana iyilikten başka ne yaptı Allah? Bir düşünsene. İyilikten başka sana ne yaptı? Ve lütuftan başka bir şeyi sana yani esda ileyke o seda yestu esda hani yönlendirmek bir şeyi nasıl anlatalım irtibatlandırmak sana kanalize etmek set kanal ya oradan da güzel oldu şimdi sana bir şeyi kanalize et ne bahşetti sana ya yani Allah dualarımı kabul etmedi derken ki irtibatım bile, şu konuştuğum frekans bile, onun frekansı değil mi? Allah Teala benim dualarımı kabul etmedi diye düşünürken ki kurduğun cümleler, sistem, naz, niyaz, sitem, dua, düşünce hepsi onun vergisi değil mi? Bu nasıl bir cemaldir ya? Onun hakkında bunları düşünmene bile müsaade etmiş. Kesmemiş fişini. Kesmemiş. Bu yazılım programını bozmamış. Sana güzellikten başka bir şey bırakmamış. Günah yaptığında sana vicdan azabı vermiş. İnlediğinde Allah diye inlediğinde sana yakınlığını hissettirmiş. Burada başka bir şey daha söylemek istiyor şimdi. Hikem-i Atay'ın üslubu dedik ya, söylemediği bir cümleyi işaret eder. Zatı hakkında güzel düşünemiyorsan muamelesi hakkında güzel düşün diyor. Yani muamelesine bakarak güzel düşünebilirsin diyor. Şimdi adam şunu söyleyebilir. Ben onun bana muamelesini de beğenmiyorum ki. Hiç de güzel bulmuyorum. O zaman şöyle bir durum var. Söylenmeyen cümle şu. Dikkatli dinleyin. Bunu şerhte bulamazsınız. Bunu ben sohbetlerden dinledim de size aktarıyorum. Dedemin sohbetinden. Şimdi tekrar ediyorum. Zatı hakkında güzel düşünemiyorsan, hüsnü zannedemiyorsan sana yaptığı muameleye bak. Güzellikten başka sana ne yaptı? Sana iyi şeyleri kanalize etmekten başka, lütfetmekten başka ne yaptı ki o sana? Diyen, denildikten sonra adam şunu diyebilir. Ben zatı hakkında böyle düşündüğüm gibi bana yaptığı muamele diye beğenmiyorum ki. Yani bana yaptığı muamele bence güzel değil. Hiç uygun görmüyorum. O zaman söylenmeyen cümle şu. Sen şu anda sana yapılan zahiri güzellikleri bile okuyamayacak kadar ahmaksan, onun zatı hakkında nasıl yorum yapabiliyorsun? Söylenmeyen cümle budur. Sen şu anda sana yaptığı muamelenin güzel olduğunu anlayamayacak kadar embesil ve ahmaksın. Bunu değerlendirmekten acizsin. Elle tutulur somut halde olan bir güzelliği bile anlamaktan uzak, bedbin ve kötü görüşlü bir insanken, sen gözle göremediğin, kulakların işitemediği, gözlerin göremediği Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında nasıl kötü diyebilirsin ve nasıl suizan edebilirsin? Müthiş bir cümle değil mi? İşte Hikem-i Atayye'nin adamın zihnini, sadrını, kalbini, düşüncesini, itikadını çalıştıran özelliği işte bu. Boşuna değil. Yani Arap'ta şöhret bulmuş sözü hatırlattım daha evvel size. Hani Kur'an'dan başka bir şey okumak namazda caiz olsaydı Araplar Hikem-i Atayye okurdu denilen sözü hatırlatırım. Kur'an mealidir bunlar. Bak işte alim görsün gözümüz. Alim duysun kulağımız. Bak bu ne yapıyor? Ahkam mı kesiyor şimdi burada? Neyi anlatıyor? Neyi konuşuyor? Karşısında düşünceler içerisinde kıvranan, tefekkür eden, kalbinde göğsünde ukdeler olan bir insana bir mürşit, bir alim nazarıyla ve nefesiyle konuşuyor. Bu adam tabii ki Kur'an biliyordu. Müderristi kendisi. Sakın hafız falan gibi de ne hafızı? Hafızı ben de zorlasam Allah nasip ederse herkes yapar. Tefsir dersi veren, hadis dersi veren, kürsülerde dersler veren icazeli bir zat. Bak nasıl yakalıyor insanı. Nasıl çözüm gösteriyor görüyor musun? İşte biz bu giden adamların yerine en azından bunları anlayabilecek olsak keşke. Adam koyamadık güzel kardeşler. Biz alim yetiştiriyoruz derken kari yetiştirdik. Okuyucu yetiştirdik. Alim yetiştiremedik. Yolumuz uzun. Daha alim yetiştireceğiz. Alim dediğin amel sahibi olan insan demek. E sonra bu alim zemininde bu bir topraktır. Bu nebat verebilecek, tarım yapabileceğin topraktır. Bu alim toprağını tohumlara atılacak ve oradan arifler yetişecek. O arifler çıkartacak ortaya marifeti hakkı. Arif, marif, maruf, emri bil maruf, nehyi anil münker yapacak. Yol uzun. E bunca zamanla bir daha sil baştan. Tekrar olsa tekrar gidilecek, tekrar yapılacak. Üşenmeyelim. Uygun değilse gideceği yere mektup okuyalım. Değilse yırtıp yenisini yazalım kardeş. Bu iş böyle olacak. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi. Sen bir mektupsun. Aç kendini oku. Gideceği yere uygun mu? Allah sana müsaade etmiş. Okumana ve yeniden yazmana. Bak uygunsa zarfı da mektubu da iyi muhafaza et kıyamet sabahına kadar. Ama gideceği yere uygun değilse, fıtratında çıkıntılar varsa, kamburlar varsa, ahlak-ı rezile varsa yırt, korkma. Elini korkak alıştırma. Şu da iyi ama ya, şu huyum da iyi deme. Yırt, yenisini yaz. İnsan terbiyesi hususunda ve sahasında söylenmiş ilk 10 cümleyi seç deseler en radikal, en keskin cümlelerden bir tanesi işte Hazreti Mevlana'nın söylediği bu cümledir. Yoksa öyle Hazreti Mevlana suya sabuna dokunma, dön anam dön, aşk vardır, meşk vardır, aa Şems-i Tebrizi falan, böyle değil, Celaleddin'dir. Sallar, öyle bir sallar ki Yahudileri, İsraillileri, yani Beni İsrail'i, Hristiyanları salladığı beyitleri bir görseniz. Hele o Yahudilere ne der biliyor musunuz, o Hristiyanlara? Ya Muhammed, ya Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem, sen gökteki ay gibisin, bırak onlar havlayıp dursunlar, ulusunlar der. Ya hoşgörü işte böyle bir şey. Hoş olanı gören bir Hazreti Mevlana'yı keşfettiğimizde, hoş gören alimler olduğunda, hangi hoşgör? Hoşgörü, güzel olanı görüp o güzelliği ortaya çıkartmaya çalışan alimlerimiz olduğunda inşallah arifler yetişecek. O zaman hikmetle ve irfanla, ferasetle dolu bu gözler, bu kulaklar elbet yürüyecek adım, tutacak el halinde bir fiil oluşturabilecek. O zaman olacak. Ne olacaksa hayırlısı olsun. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.